Ayrım 5.
Bak hele, ne öğrendin? Sanatın ne olduğunu mu? Ya ahaliye neyi anlayabilecek yetenekteyse onu vereceksin. Bir kere de verdin mi gene onu vereceksin. Örneğin bak, duvara dayalı duran bir tabloyu çevirdi. İşte gerçek bir sanat eserine örnek. Haftalık bir derginin ilk sayfasına basacaklar. Son kurşun adını verdim ben buna. Elmagrik kapılarında ufak bir sulu boya yapmıştım, hatırlıyor musun? Aynı konu daha işlenmişti. Bak nasıl yaptım. Modelimi kara binalı atlılardan yaman bir askeri buraya çağırdım içki içmeye. Kafasını tütsüledim. Öyle adam akıllı tütsüledim ki cin çarpmış gibi oldu. Korkunç yabanın biri olup çıktı. Kafasına bir sömürge asker miğferi geçirdim. Suratına ölümün o içler acısı korkusunu verdirdim. Yarasından kan fışkırttım. Güzel değildi belki, özenli çalışılmış değildi ama inan ki savaşan bir askerin ölmek üzere olan bir adamın ta kendisiydi. Tarpınhav, gene pek alçak gönüllü davranıyorsun dedi. Dik gülmeye başladı. Aramızda konuşuyoruz canım. Yo, gerçekten elimden geldiğince iyi yapmıştım. Yağlı boyanın parlaklığını da göz önünde tutarak. Ha şimdi bak, o Külüstür derginin yazı işleri müdürü kalkıp da bu resim okurlarımızın hoşuna gitmez demez mi? Pek sertmiş, pek kabaymış, pek sarsıcıymış. Öyle ya, insan canını savunurken kuzu gibi durur. Müdür beyimiz daha açık renklerle, daha sakin bir şey istermiş. Ah, kendimi tutmasam neler söyleyecektim ona. Gel gelelim, ha taşa konuşmuşsun, ha bir sanat dergisinin müdürüne. Ne söylesen inandıramazsın ki. Son kurşunumu yeniden ele aldım. İşte yeni çalışmalarımın sonucu. Savaşçıma lekesiz güzel bir al giysi giydirdim. Sanat bu. Ayakkabılarını büyük bir titizlikle boyadım, cilaladım. Tam baş parmağın üzerine kondurulmuş şu ufak parıltıyı görüyor musun? Sanat bu. Kara binasını güzelce temizledim. Çünkü herkes bilir, kara binalar kullanıldıktan sonra tertemiz kalır. Sanat bu. Miğferini ovup parlattım. Öyle ya, savaşta hep parlatma tozu kullanılır. Sanat böyle olur. Askerciğimi güzelce bir tıraş ettim. Ellerini yıkadım, yüzüne derin bir huzur, tam bir rahatlık belirtisi verdim. Fiyatı, Tanrı bin bereket versin. İlk taslaktan hiç de kötü olmayan o ilk resimden alacağımın iki katı. Peki buna kendi eserim mi diyeceksin? Niçin demeyeyim? Ben yaptım bunu tek başıma. Ulusal kutsal sanatın yüce şanı, Dickinson Weekly dergisinin şerefi uğruna. Tarpınhav önce bir şey söylemeden piposundan birkaç nefes çekti, sonra mavi bir duman bulutu içinde yargısını bildirdi. Budalaca kendini beğenmişlikle dolu bir tulum olsaydın, omuz silker canı cehenneme der geçerdim ama sayın bayım, arkadaşınım. Onun için şu senin kör olasıca 12 yaşında bir kızın gülünç alınganlığını kattığını görünce senin iyiliğin için biraz zahmete girmeyi gerekli buluyorum. Al sana. Fotin'in burnuyla tabloya bir tekme attı, bezi parçaladı. Köpek de fare sesi duyar gibi olmuş, uyanmıştı, yere atladı. Tarpınhav, şimdi kız istersen diyordu. Ne o, kızmadın mı? Susuyor musun? Öyleyse devam edeyim. Şu yeryüzünde hiç kimsenin, anlıyor musun? Hiç kimsenin halkı küçük görmeye, onunla alay etmeye hakkı yoktur. Bu halk şey olsa bile senin bütün o dediklerin, evet ama halk bir şey bilmiyor ki, bir şey anlamıyor ki. Hem sonra ne beklenir şu ışık altında doğmuş büyümüş insanlardan? Dick bunu söylerken pencereyi aydınlatmaya çalışan sarı sisi gösteriyordu. Macun istiyorlarsa macun vereceksin. Parasını verdiklerine göre. Alt yanı kadın erkek insan bunlar, tanrı değiller ya. Bütün bunlar iyi hoş da onlarla alay etmeyi gene de hakkın yok. Ayağını tetik almazsan çok geçmez, çek defterinin kubbesi altına düşersin. Ki bu da ölüm demektir. Kolay kazanılan paradan sarhoş olursun. İşte daha şimdiden çakır keyif olmuşsun bile. Açıkça söylüyorsun, para uğruna bile bile kötü eser yaratmaya hazırmışsın. Sanki istemesen de, bilmeyerek de sonunda bu sonuca sürüklenmeyecekmişsin gibi. Vallahi seni severim Dick. Bilirim sen de beni seversin. Onun için istemem kendini mahvetmeni. Dünyanın altınını verseler yapmayacaksın bunu, anladın mı? Söz ver. Dik, veremem dedi. Sana kızmam bile gerekir çünkü resmimi parçaladın. Dickinson da şimdi kıyamet kopacak valla. Gel gelelim, nasıl kızarım sana? Öyle haklısın ki. Peki niçin dergilere çalışıyorsun şimdi? Yeteneğinin ırzına geçmek derler buna. Dick elleri cebinde, bu iş bana o sevimli paracıkları getiriyor da onun için diye karşılık verdi. Tarpenhaw onu derin bir gülümseyişle bir süre süzdü. Ben de yetişkin bir adam sanırdım seni. Çocukmuşsun. Dick birden koşarak hiç de değil diye haykırdı. Hep para sıkıntısı çekmiş bir zavallı için birazcık para kazanmak ne demektir bilemezsin. Ah bilsen ne yoksulluk çektim. Ne zevklerden yoksun kaldım. Bunları unutmak istiyorum artık. Değil mi ki bugün sözde bir ressamım. Bu ne kadar sürerse o kadar yararlanmak istiyorum. Halk para veriyor çünkü bu işten zerre kadar anlamıyor. Peki, Efendimizin büyük emelleri neler? Lütfen söylerler mi? Daha çok sigara içmezsin, içkin yok, obur değilsin. Görünüşüne bakılırsa karanlıkta giyiniyorsun besbelli. Geçen gün bir at gösterdim sana alasın diye. Yanaşmadın, düşer de topal kalır diye. Arabaya da ihtiyacın yok sanırım. Caddenin bir yakasından öbür yakasına geçmek için. Ne kadar aptal olursan ol, gene de gezginci tiyatrolarında, oralarda parayla alınan canlı eşyanın da yaşamak için gerekli olduğunu sanacak kadar aptal değilsindir. Öyleyse paraya ne diye ihtiyacın var ya? Elimde, yanımda bulunsun diye, ışıltısıyla ısınayım diye. Kader bana dişlerim daha dökülmeden kırayım diye ceviz yollamak istiyor. Kırıp içini yemek isteyeceğim cevizi daha bulamadım ama dişlerim hazır. Sonra kim bilir başıma konan bu devlet kuşu sayesinde seninle şu geniş yeryüzünü dolaşmaya çıkarız belki de. Hiçbir iş yapmadan mı? Canımızı sıkacak kimse olmadan mı? Savaşacak hiçbir düşman, yarışacak hiçbir rakip olmadan mı? İstemem, senin olsun. Bir hafta geçti miydi seninle konuşulamaz artık. Kaldı ki gitmem ben. Çünkü senin ruhunu satarak elde ettiğim paradan yararlanmayı dünyada istemem. Hadi bakayım Dick, tartışma yeter artık. Pek bönsün sen. Hiç de değilim. O Çin domuzu yüklü gemide bulunurken, o kapkara geçmişinin anılarının canı cehenneme. İngiltere halkı o domuzlar değil. Deniz ortasındaki düşünceler burada sökmez. İnsanın kendine saygısı ise her yerde değerlidir. Git biraz dolaş çünkü yerinde duramıyorsun artık. Aklını şöyle bir başına toplamaya bak. Toplayabilirsen. Ben arkadaşımız Ceylan'ı bekleyeceğim. Senin şu izbeyi göstereyim mi ona? Sorulur mu? Hande ise kapıya vurarak mı gireyim odana diye soracaksın. Dick kendine akıl danışmak üzere sokağa çıktı. Londra'nın kalın sisi içine daldı. Biraz sonra Tarpenhaw Buck'ta adını ettiği arkadaş 7. kata çıkmak üzere. Ikına sıkına geliyor. İngiliz basınının en eski, en güçlü, en de iri yarı savaş muhabirlerinden biriydi bu. Kendisine taktıkları o hoş Ceylan adı da buradan geliyordu. İşindeki ilk adımlarını ta iğneli tüfeğin çıktığı günlerde atmıştı. O günden beri de yeryüzündeki bütün önemli savaşlarda bulunmuştu. Ne zaman ağzını açsa söze hep, önümüzdeki ilk yaza Balkanlar karışacak diye başlar, her konuda da yüksekten atardı. Bunun dışında dünyanın en iyi adamıydı. Tarpenhaw ona Dick'in kazandığı ünü, bundan dolayı başının nasıl döndüğünü anlattı. Yırtık tabloyu gösterdi. Ceylan, renk çorbası bu be diye haykırdı. Karışık, yağla yapılmış, iğrenç bir renk çorbası. Ama ne gam, Dick pek güzel yakalamış şu halk denen hayvanın en sevdiği türü. Onlar fotinleriyle düşünürler, dirsekleriyle okurlar. Bu resimdeki soğuk densizliği bu bakımdan hoş görülebilir belki. Gene de bırakmayalım. Çocuk bu yola sürüklensin. Pek şımartmışlar. Yakında ikinci bir detele gibi görecekler. Misyoner'den ancak bir derece aşağı sayacaklar. Günün adamı oluşu mahveder onu. Önleyemeyecek olursak birkaç gazete onu bir güzel hırpalatayım. Tufanda da kendim adam akıllı bir yükleneyim de burnu kırılsın, çalışmak zorunda kalsın. İki arkadaş böylece çırakları üzerinde konuştular, durdular. Bu sırada Dick içinden gelen bir duyguyla Esin aramaya ırmağın yolunu tutmuştu. Kıyıya gelince parmaklığa abandı, Times ve Mister Köprüsü'nün kemerleri altından akışını seyre koyuldu. Önce Tarpenhar'ın öğütlerini düşündü, sonra ruhunun doğal eğitimine uyarak kalabalık arasındaki yüzleri incelemeye daldı. Kimilerinin yüzlerinden ölüm açıkça okunurken gene de gülümseyebilmelerine şaşıyordu. Kimi yüzler bu arada bayağı kaba olanlar da sevgiyle ışıldıyordu. Kimisinin de yüzü salt çalışmadan, didinmeden buruşmuş, solmuştu. Bunların her biri başka başka bakımlardan ona yararlı olabilirdi. Yoksulların çektikleri ona çok şey öğretir, varlıkların mutluluğu da onun öğrenim giderlerini karşılardı. Böylece toplum içindeki saygınlığı da bankadaki saygınlığı da artardı. Az mı çekmişti? Artık yoksulluktan da başkalarının aptallığından da haraç alabilirdi. Sis biraz dağıldı, güneş suların üzerinde kan kızılı bir mühür mumu gibi parlamaya başladı. Dik parmaklığa dayanmış kımıldamadan duruyor, ırmağın köprü ayaklarına vurdukça sular çekildiği vakit denizin uzaktan uzağa gelen hışırtısını andıran sesini dinliyordu. Sisin yırtıklarından süzülen bir esinti, delikanlının yüzüne rıhtımın aşağısında bacasını indiren bir istimbotun dumanını savurdu. Dik bir ara görmez oldu, sonra elinde olmayarak fırıldak gibi döndü, yüz yüze geldi Macy ile. Nasıl yanılabilirdi ki? Aradan geçen yıllar küçük kızı genç kadın yapmıştı ama ne o koyu kurşuni gözleri değiştirebilmişti, ne de o al dudakları, ne o anlamlı ağzı, ne de o yapısı güçlü çeneyi. Bütünüyle eskisi gibi olabilmek için Macy'nin üzerinde beline sıkı sıkı oturan kurşuni bir giysi vardı. İnsan ruhu kendi davranışlarına söz geçiremez, kollayamaz ya, Dick de arkadaşlarından biriyle karşılaşan okullu çocuklar gibi ileri doğru atılarak "Aa, Macy!" diye haykırdı. Macy de "Oh, Dick, sen misin?" diyordu. Sonra Dick elinde olmadan beyni de biraz önce daldığı gelecekle ilgili düşüncelerinden kurtulup da sinirlerini kollamaya vakit bulamadan bütün damarlarının çılgınca attığını duydu, ağzı kurudu. Sis yeniden yoğunlaştı. Macy'nin yüzü bu hava perdesinin ardından Dick'e bir inci beyazlığında göründü. Başka bir tek laf etmediler. Yalnız Dick kızın yanında yürümeye başladı. Rıhtım boyunca yan yana eskiden o çamurlu kıyılarda dolaşırlarken yaptıkları gibi birbirlerinden ileri gitmemeye, geri kalmamaya bakarak uygun adım yürüyorlardı. Birden Dick kısık bir sesle sordu. "Amoma ne oldu?" "Öldü." "Yo, karnındaki kurşunların patlamasından değil. Başka bir hazımsızlıktan. Öteden beri öyle oburdu ki. Ne tuhaf değil mi?" "Ne? Amoma'nın ölmesi mi?" "Yok canım, karşılaşmamız. Ne yandan geliyordun?" "Dik, şuradan, sisler arasından, doğudan yana gösterdi." "Sen?" "Aa, ben kuzeyde oturuyorum. Şu kapkara görünen yerde. Parkın ta öbür ucunda. Çok çalışıyorum." "Ne yapıyorsun?" "Resim. Başka şey yapmasını bilmiyorum ki." "Çalışmak zorundasın demek. Ne oldu? Yılda 300 lira gelirim vardı." "Macy gene var," dedi. "Resim yapıyorum işte." "Yalnız yaşıyorsun." "Bir kız arkadaşımla. Bu kadar hızlı gitmedik. Bak gene adımını şaşırdın." "Bak hele, farkına vardın demek." "Elbette. Sen hiç uygun adım gidemezsin." "Doğru, kusura bakma. Demek resmi bırakmadın." "Bırakmadım. Hoşuma gidiyordu. Önce statta çalıştım. Sonra St. John's Wood Merton Atölyesi'nde. Daha sonra National Gallery'de. Ünlü tabloların örneğini çıkardım. Şimdi de Kami'nin yanında çalışıyorum." "Peki ama Kami Paris'te." "Yo, öğrenci atölyesi. Vitray-sur-Marne'de. Bütün yaz orada çalışıyorum. Kışın Londra'ya geliyorum. Evim burada." "Çok resim satıyor musun?" "Şöyle böyle, pek sık değil." "Aa, benim otobüs geldi. Bunu kaçırırsam yarım saat gider. Güle güle Dick." "Güle güle Macy. Adresini vermeyecek misin? Gene görmek isterim seni. Sana bir yararım dokunur belki." "Ben de resim yapıyorum." "Yarın parka gelirim belki. çalışacak kadar aydınlık olmazsa. March Arch'tan biniyorum. Büyük turda dönüşte. En sevdiğim gezinti yolum orası. Görüşürüz elbette. Otobüse bindi, sislerin arasında kayboluverdi. Dick eve dönerken kendi kendine ne halt etmeye bıraktım diye söyleniyordu. Tarpınhav'la Ceylan onu atelyenin basamaklarına oturmuş, alçak sesle ne halt etmeye diye söylenir buldular. Ceylan yaptıklarını söylediğim vakit ne halt edeceksin bakalım diye homurdandı. Tarpınhav'ın omzu üzerinden o kara cüssesiyle dikilmişti. Elinde de mürekkebi daha yeni kurumuş bir müsveddeyi sallıyordu. Söylendiğine göre beyin hummasına uğramışsın. O merhaba Ceylan, döndün geldin mi? Büyük Balkanlar ne alemde? Küçük Balkanlar, bak haberin olsun suratının bir yanı gene çarpılmış. Bozuk çalıyorsun sanırım. Sen bırak şimdi bütün benim suratımı. Gazeteler yoluyla seni bir düzene sokmak niyetindeyim ben. Tarpınhav bunu yanaşmıyor. Yersiz bir incelik yüzünden. Gel gelelim ben demin atelyedeki bütün süprüntüleri inceledim. Hepsi pek berbat şeyler. Ya öyle mi buluyorsun? Anlat bakalım nesi berbatmış? Anlatma yeteneğin vardır senin. Yazmaya başladın mı? Koca bir yük gemisine denizlerde ne kadar yer gerekirse sana da kağıt üzerinde o kadar yer ister. Neyse görelim bakalım. Oku bana şunu. Çabuk oku. Uykum var. İşte senin tablolara ayrılan bölümün son satırları. İnanmadan yapılan bir eser için, pestenkerani şeylere harcanmış bir cevher için esintiye kapılmış bir halkın övgüsünü kazanmaktan başka amaç gözetmeden yapılan bir çalışma için. Bakıyorum gene o son kurşun üzerine bütün bunlar. Devam et. Bir tek ceza vardır unutmak. Hoşgörünün kardeşi, hoşgörünün ağabeyisi unutmak. Dick Helder bu cezayı hak etmediğinin kanıtını bize verirse yola gelmezdik ha ha ha diye havladı. Vardığın sonuç 5 para etmez. Bu yaptığın da pis bir gazetecilik. Bütün bunlara karşın yalan da değil, yalnız söyle bakayım bana ey yüzü yaralı, ay yaş, kocamış pehlivan. Unutuyor musun ki sen her savaş başlangıcında hoyrat, kör İngiliz halkının kana susamışlığını dindirmekle yükümlüsün? Günümüzde oyun alanında savaşçı kavgası kalmadı artık ama buna karşılık özel muhabirlerin yazıları var. Şişko bir gladyatörden başka bir şey değilsin sen. Bir av tuzağından dışarı fırlıyorsun. Gördüğün korkunç olayları anlatıyorsun. Sonra da kalkmışsın bana ders vermeye. Bana bak Ceylan, kendimi tutmazsam biraz da değsen 4 gazeteye karikatürünü yaparım senin. Ceylan korktu. Bunu hiç düşünmemişti. Dick, onun için diye sözünü sürdürdü. Şu senin deli saçmasına el koyuyorum. Bak işte ne yapıyorum. Kağıdı yırtıp parça parça etti, savurdu, merdiven boşluğundan aşağı attı. Şimdi evine git artık Ceylan. O tek kişilik ufacık yatağına gir, beni de rahat bırak, sabaha kadar yatacağım. Tarpınhav şaşırmıştı. Saat daha 7 bile değil. Dick odasına doğru giderken akşamın 7'sinde de yatarım, sabahın 2'sinde de. Keyif benim değil mi dedi. Ağır bir bunalım geçirmek üzereyim. Akşam yemeğe falan yiyecek halim yok. Odasına girdi, kapısını kilitledi. Ceylan üzgün, şaşkın, yola gelmez bu adam diye söylendi. Bırakalım kendi kendine, zır deli. Gecenin 11'inde atelyenin kapısından tekme sesleri geldi. İçeriden bir ses duyuldu. Ceylan daha senin yanında mı? Söyle ona, bütün o yazdığını şu bir tek sözle özetleyebilir. Bağımsız kişiler köledir. Bağımsızlığı da ancak köleler bilir. Kendisine şunu da söyle, Torp, aptalım biri o, biri de ben. Peki gelir misin gece çorbası içelim, aç karnına sigara içmenin tadı çıkmaz. Karşılık gelmedi. Ertesi sabah Tarpınhav Dick'i bir duman bulutu içinde bomboş oturur buldu. Deli, nasılsın bugün? Bilmem, kendimi inceliyorum. Kendini işe koşsan daha iyi edersin. Olabilir ama acelesi yok. Bir şey keşfettim Torp. Ben kendimi çok düşünüyorum. Hele şükür, bu keşfini benim öğütlerime mi borçlusun yoksa Ceylan'ın mı? Yo, kendi kendime buldum. Evet, kendimi çok inceliyorum. Hadi çalışacağım. Daha bitmemiş 5-6 resmin yüzünü çevirdi, yeni gerilemiş bir bezin üzerine parmaklarıyla darbuka çaldı, 3 fırça temizledi, köpeği Binky'ye, mankenin ayaklarını ısırttı. O silah, kıyafet koleksiyonunu karıştırdı, sonunda da bugünlük bu kadar diyerek birden fırladı, dışarı çıktı. Tarpınhav olur şey değil diyordu. Dick ilk kez olarak böyle aydınlık bir sabahı kaçırıyor. Aklına neler esti acaba? Bu bana ders olsun da birkaç hafta onu yalnız bırakayım. Belki de akşamları dışarı çıkmayı huy edinmiştir. Şunu bir öğreneyim. Zili çaldı, otelciyi çağırdı, dazlak kafalı yaşlı bir adamdı bu. Artık hiçbir şeye şaşmamayı, kızmamayı öğrenmişti. Ben yokken Bay Helder dışarıda hiç yemek yedi mi? Beaton, bir ay boyunca bir kez olsun akşam kılığında görmedim onu efendim. Çoğunlukla yemeğini burada yiyordu. Kimi akşam oyuna gidiyordu. Dönüşte de arkadaşlarıyla geliyordu. Çok gürültü ediyorlardı. Çünkü sırayla içlerinden biri türkü söyleyerekten aşağı iniyordu viski almayı. Tarpınhav, işte şimdi içim rahat etti dedi. İçki alemleri sağlığa yararlıdır. Sonra Dick'in kafası da sağlamdır. Ortada kadın falan olsaydı daha çok kaygılanırdım valla. Binky, yavrum sen sakın insan olma Emi. İnsanlar ters yaratıklardır. Hep saçma sapan işler yaparlar. Bu arada Dick, Hyde Park'ın kuzey kesimine doğru tutturmuş gidiyordu. Yalnız Messi ile birlikte o balçık kumsallarda dolaşıyormuş gibi geliyordu ona. Birden Amoma'nın boynuzlarını kağıtlarla süslediği günü hatırladı, güldü. 4 yıl geçmişti aradan. Ne uzun gelen yıllar. Bütün bu anılarla da Messi'nin hayali nasıl da birleşiyordu. Messi kurşuni giysisiyle kumsalda denizin serpintilerinden ıslanmış saçlarını gözlerinin üzerinden arkaya atıyor, balıkçı kayıklarının rüzgarda kaçışıp dağılışlarına bakarak gülümsüyor. Çamurlar üzerinde ateşten bir güneş. Messi de çenesini havaya dikmiş, tuzlu buğuları içine çekiyor.